Biliyor musun, genellikle modern hukuku veya mesela tıbbi bir teşhisi konuştuğumuzda orada bir tür mühendislik kesinliği bekleriz. Yani kolunu kırarsın, röntgen sana o zikzaklı beyaz çizgiyi gösterir, doktor da sadece parmağıyla işaret edip işte orada der. Çok nettir, ya vardır ya yoktur.
Aynen öyle. Sınırları bellidir ve bu da insanı inanılmaz rahatlatır. Her şeyin görünür olmasını, siyah ve beyaz olarak kolayca kategorize edilmesini seviyoruz çünkü.
Kesinlikle. Ama sonra İslam hukuku gibi yüzyıllara yayılan, toplumun, ticaretin, ahlakın böyle tamamen iç içe geçtiği devasa bir sisteme adım atarsın ve aniden o röntgen makinesi tamamen işlevsiz kalır.
Çünkü mesele sadece ortadaki o kırık kemik değildir artık.
Aynen. O kemiğin kime ait olduğu, hani nasıl kullanıldığı, başkasına zarar verip vermediği falan işin içine girer. Karşımızda inanılmaz ince işlenmiş, adeta nefes alan bir organizma var. Bizi şu an dinleyen sevgili dostum, biliyorum ki yarın o büyük İslam hukuku sınavın var. Masanda da 13. 14. ve 15. hafta kaynaklarından oluşan ciddi bir yığın duruyor.
Ve muhtemelen o yığına bakıp nereden başlayacağını düşünüyorsun.
Kesinlikle. Ama bak baştan söyleyeyim, amacımız burada sana bir sözlük okumak veya kuru kuru madde ezberletmek değil. Amacımız bu devasa sistemin arka planındaki o muazzam mantığı, çarkların neden ve nasıl böyle döndüğünü sana göstermek. Mantığı bir kez kavradığında karşına çıkacak hiçbir vaka sorusu seni şaşırtamaz.
Çok doğru. Sadece ne olduğuyla değil, neden olduğuyla ilgileneceğiz bu detaylı incelemede. Yani borçlar ve eşya hukuku birbirinden kopuk kurallar silsilesi falan değildir. Toplumun o ekonomik ve sosyal dengesini sağlamak için tasarlanmış muazzam bir ağ.
Öyleyse hazırsan insanların birbirleriyle kurdukları o görünmez iplerden başlayalım. Yani 13. hafta konuları olan özel borç ilişkileri.
En temelden.
Bir toplumda ticaretin kalbi mülkiyetin el değiştirmesidir sonuçta. Yani en temel akit olan bey, namı diğer satım sözleşmesi. Hukuken geçerli bir malım var, senin de param var, anlaşıyoruz ve mülkiyet el değiştiriyor. Bağlayıcı, iki taraflı, gayet basit.
Görünüşte basit, evet.
Ama kaynaklara baktığımda fiyatın nasıl belirlendiğine göre inanılmaz detaylı bir sınıflandırma görüyorum. Yani sadece pazarlık edip sattık diyemiyoruz anladığım kadarıyla.
Yani diyebilirsin tabii ki buna fıkıhta müsaveme diyoruz, serbest pazarlık. En yaygın olanı da budur zaten. Ama İslam hukuku piyasadaki o ticari şeffaflığı sağlamak için maliyet üzerinden yapılan satışları özel olarak kategorize eder.
Nasıl yani? Maliyeti niye söyleyeyim ki adama?
İşte güvene dayalı ticaret için. Mesela murabaha var, satıcının malı kaça aldığını şeffafça söyleyip üzerine belirli bir kâr ekleyerek satmasıdır.
Hani 10 liraya aldım 12'ye satıyorum demek.
Aynen öyle. Bir de tevliye var, bu da tam maliyetine ne kâr ne de zararla satış yapmaktır. Bir nevi iyilik, vadia ise zararına, maliyetin bile altına satış yapmaktır.
Bir saniye, şimdi burada durmak istiyorum. Murabaha tamam, sonuçta kâr ediyorsun. Ama tevliye veya vadia da adam bana maliyetini söylüyor ve ben de ona tamamen güvenerek alıyorum. Bunlar tamamen dürüstlüğe dayalı işlemler. Kaynaklar da buna bey'ul emane diyor zaten.
Çok doğru bir tespit.
Peki ya satıcı yalan söylüyorsa, yani şey derse, bunu bana 100 liraya mal oldu, sana da 100'e bırakıyorum deyip aslında 80'e almışsa? Alıcının eli kolu bağlı mı kalacak burada?
Harika bir soru. İşte tam da bu noktada sistem, modern tüketici hukukunu yüzyıllar öncesinden yakalayan bir sigorta mekanizması devreye sokuyor. Buna hıyarul hıyane diyoruz.
İhanet muhayyerliği gibi bir şey mi?
Tam olarak o. İhanet veya aldatma sebebiyle seçme hakkı. Eğer satıcının maliyeti şişirdiği, yalan söylediği ortaya çıkarsa, alıcıya sözleşmeyi tek taraflı feshetme veya fiyatı asıl maliyete göre düzeltme seçeneği sunulur. Sistem burada güveni istismar eden tarafa karşı zayıf olanı korur.
Vay be. Yani mesele sadece malı elden çıkarmak değil, piyasadaki o ahlaki dengeyi korumak. Peki piyasa koşulları insanları köşeye sıkıştırdığında ne oluyor? İnsanların acil nakde ihtiyacı var diyelim ama faiz de kesin bir şekilde yasaklanmış.
Evet, kırmızı çizgi.
Kaynaklarda şeyden bahsediyor, faizden kaçınmak için tarihsel süreçte ortaya çıkmış bazı tartışmalı modeller var. Mesela beyvül iğne. Bu tam olarak nedir ve ulema buna neden ikiye bölünmüş? Sınavda hocalar bunu kesin sorar.
Kesinlikle sorarlar. Beylül iğne gerçekten çok ilginç bir fıkıh laboratuvarı gibidir. Bak şöyle düşün. Acil nakde ihtiyacın var. Bana geliyorsun, ben sana bir malı vadeli olarak 120 liraya satıyorum. Sen malı teslim alıyorsun.
Tamam, mal bende, borcum 120.
Sonra hemen aynı anda ben o malı senden peşin parayla 100 liraya geri alıyorum.
Sonuçta sen bana 100 lira peşin para vermiş oldun. Ben de sana vadeli olarak 120 lira borçlandım. Mal da sadece bir bahane olarak aramızda gidip geldi. Yani bu düpedüz faizli borç vermenin kılıfına uydurulmuş hali değil mi?
İşte cumhur ulema yani çoğunluk ve özellikle Hanefiler tam olarak senin gibi düşünüyor. Niyetin ve sonucun açıkça faiz olduğuna, bunun bir hile-i şer'iye barındırdığına hükmedip bunu kesinlikle caiz görmezler.
Çok mantıklı. Diğerleri ne diyor peki?
Şafilerse hukuki şekilciliğe daha çok önem verir. Derler ki ortada şekil şartlarını taşıyan tarafların hır rızasıyla kurulmuş iki ayrı geçerli satım akti var. Biz insanların kalbini okuyamayız. Dışarıdan bakıldığında şartlar tamamsa bu akit geçerlidir derler.
İnanılmaz bir yaklaşım farkı gerçekten. Bir taraf işin ruhuna, niyetine bakıyor, diğer taraf şekline ve prosedüre. Peki ya beybil vefa ve beybil istihlal? Bunlar da benzer ekonomik ihtiyaçlardan doğmuş sanırım.
Kesinlikle. Beybil vefada malı satarsın ama bir şartla, parasını iade edince malı geri alma şartıyla. Beybil istihlalde ise malı satıp alıcıdan hemen tekrar kiralarsın kullanmaya devam etmek için.
Yine nakit ihtiyacı için etrafından dolanma var yani.
Evet. Çoğunluk bunları faiz ve borç sarmalı olarak görüp reddetse de, ilginçtir ki Mecelle Beybil Vefa'yı rehin özelliklerinin ağır bastığı, geçerli, kendine has bir akit olarak tanımlamıştır. Ekonomik tıkanıklıkları aşmak için hukukun asırlar içinde nasıl esnediğini gösteren muazzam örneklerdir bunlar.
Sınava girecek dostumuz bu ayrımları ve ulemanın neden farklı düşündüğünü mutlaka aklının bir köşesine yazsın. Peki, şimdi biraz yön değiştirelim. Ortada henüz bir mal yoksa ne olacak?
Hah, işte orası çok kritik.
Ben her zaman havadaki kuşu, sudaki balığı satamazsın kuralını bilirim. İslam hukukunda mal mevcut olmalı. Ama piyasanın da gerçekleri var. Çiftçinin tohum almak için nakde ihtiyacı var, zanaatkarın malzeme almak için paraya ihtiyacı var. Ortada olmayan malı nasıl satacak bu insanlar?
İşte sistemin pragmatik yüzü tam burada devreye giriyor ve o genel kurala iki devasa istisna getiriyor. Selem ve istisna akitleri. İkisi de henüz ortada olmayan malın satımıdır. Ama mantıkları birbirinden tamamen farklıdır.
Nedir farkı?
Selem, parası peşin, malı veresiye olan sözleşmedir. Ama kritik nokta şu, bu mal fabrikasyon, standart, piyasada misli kolayca bulunan bir mal olmalıdır. Mesela bir ton birinci kalite buğday gibi. Çiftçi parayı peşin alır, hasat zamanı standart buğdayı getirip teslim eder.
Anladım. Yani selam de parayı peşin vermem kesinlikle şart. Peki istisna neden farklı? Diyelim ki ben standart bir buğday değil de kendime özel el işçiliğiyle bir yüzük veya ne bileyim evime özel ölçülerde bir mobilya yaptırmak istiyorum.
İşte o zaman istisna akdi devreye girer. Bu tamamen sipariş üzerine üretimdir, bir eser sözleşmesidir. Burada emek ve özel üretim ön planda olduğu için parayı peşin vermek zorunda değilsin. Sözleşme kurulur, usta işi yapar, sen de teslimatta veya anlaştığınız herhangi bir vadede parayı ödersin.
Mükemmel bir ayrım. Sınavda bu standart malla özel üretim ayrımı hayat kurtarır. Peki şu ana kadar hep mülkiyetin tamamen devrinden bahsettik. Yani malı tamamen alıp satıyoruz. Peki ya mülkiyeti değil de sadece o malı kullanma hakkını devrediyorsak? Birine al bu arabayı bugünlük kullan diyorsak?
Orada işin içine bedel girip girmemesine göre kavramlar değişir. Eğer bir malı karşılıksız kullanmak üzere ödünç veriyorsan bu ariyettir. Arkadaşından sınav için notlarını veya kitabını ödünç almak gibi menfaati kullanırsın, malı tüketmezsin ve sağlamca geri verirsin. Ama bu kullanım için bir ücret ödüyorsan işte bu bildiğimiz icaredir yani kiralama akdidir.
Peki malın kendisini karşılıksız, bedelsiz olarak komple karşı tarafa veriyorsam?
Hibe, yani hediye etmek. Benim burada hep kafama takılan bir şey var. Ben arkadaşıma bir araba hediye ettim diyelim.
Ne güzel bir arkadaşlık.
Evet, ama sonra çok ciddi bir kavga ettik. Gidip de ver arabamı geri, sen buna layık değilsin diyebilir miyim? Hukuken hediye geri istenilebilir mi?
Şaşırtıcı gelebilir ama İslam hukukunda kural olarak hibe geri alınabilir.
Yok artık, gerçekten mi? Ama bu sosyal olarak çok büyük ayıp olmaz mı? Evet, tam da o yüzden. İslam hukuku bunu dengede tutmak için 4 tane çok güçlü istisna koymuştur. Sınav için bunlar inanılmaz önemlidir. Bak, şu 4 durumda hibeden asla dönülemez. Birincisi, akrabalar. Yani mahremler veya eşler arası hibe geri alınamaz. Çünkü akrabalık bağlarının para yüzünden kopması hiç istenmez. İkincisi, hibe karşılıklı, yani bedelli yapılmışsa alınamaz.
Nasıl yani? Karşılıklı hediyeleşme gibi mi?
Aynen. Ben sana saat verdim, sen bana karşılığında ceket verdin. Artık dönemezsin. Üçüncü istisna, mal değişmişse. Mesela sen bana kumaş hediye ettin, ben onu terziye verip elbise diktirdim. Veya malı çoktan başkasına sattım, artık onu geri alamazsın.
Mantıklı. Çünkü malın formu değişmiş. Dördüncüsü ne peki?
Dördüncüsü de taraflardan biri ölmüşse, o zaman işin içine miras hukuku girer ve hibe işlemi kesinleşir, geri alınamaz.
Harika bir sistematiği var. Peki biraz da paralar ve emanetler dünyasına geçersek, özellikle 13. haftadaki sarf akdi, yani döviz veya altın değişimi. Kaynaklarda okuduğum kadarıyla burada peşin olma ve taraflar ayrılmadan anında teslim kuralı o kadar katı ki, neden mesela sen bana altını bugün ver, ben sana doları yarın sabah bankadan göndereyim diyemiyoruz?
Çünkü altın, gümüş veya para gibi değişim araçlarının vadeli satışı anında spekülasyona, tefeciliğe ve hayali para üzerinden enflasyon yaratılmasına yol açar. Sistem ekonomiyi tamamen reel tutmak istiyor.
Sanal değerlere karşı bir önlem.
Kesinlikle. Olmayan para üzerinden kar elde edilmesini, yani net bir şekilde faizi engellemek için sarf akdinde elden ele anında teslim, yani KAPS şartı koşulmuştur. Aynı hassasiyeti KARS, yani tüketim ödüncü dediğimiz borç vermede de görüyoruz. Kural çok nettir, menfaat getiren her KARS faizdir. Borç veriyorsan sadece verdiğin rakamı geri alabilirsin, fazlasını şart koşamazsın.
Reel ekonomi vurgusu çok çarpıcı gerçekten. Bir de vediye var, emanet bırakma. Arabamı sana emanet ettim diyelim. Gece üzerine yıldırım düştü, yandı bitti. Sen bunu bana ödemek zorunda mısın?
Hayır, kesinlikle değilsin. Çünkü muhafaza edenin kasten bir zararı, yani taaddisi veya ağır ihmali, taksiri yoksa sorumluluk da olmaz.
Neden peki? Benim malım gitti sonuçta.
Çünkü aksi halde kimse kimsenin malına emanet almaya cesaret edemezdi. Toplumdaki yardımlaşma ve güven duygusu tamamen çökerdi. Sistem burada yardımlaşan tarafı güveni koruyor.
Aynen öyle. Peki ya güveni hukuki olarak tam manasıyla tesis etmek istersek, riski nasıl dağıtırız? Burada devreye o meşhur kurumlar giriyor. Şüf'a, rehin, kefalet ve havale. Mesela şüf'a ön alım hakkı. Benim bir evim var, yan komşum evini hiç tanımadığım birine satacak. Hukuk bana diyor ki, dur, aynı parayı sen verirsen öncelik senindir. Neden yapıyor bunu? Çünkü dışarıdan gelecek ve belki de komşuluk hukukunu, o mahallenin huzurunu bozacak birinin oraya girmesini engellemek istiyor.
Kesinlikle. Şüfa'nın hiyerarşisi de bunu çok net kanıtlar zaten.
O nasıl bir hiyerarşi?
Şöyle, önce mala bizzat ortak olanlar, yani aynıda ortak olanlar hak sahibidir. Sonra aynı su yolunu veya avluyu kullananlar, yani haklarda ortak olanlar gelir. En son aşamada da sadece bitişik komşu olanlar hak sahibidir. Güvence mekanizmalarına gelirsek de rehin ve kefalet farkı sınavın vazgeçilmezidir.
Evet, orası biraz karışabiliyor.
Çok basit aslında. Rehin, alacağı bir malla güvence altına almaktır. Arabanı veya tarlanı ipotek ettirmek gibi. Ama kefalet, alacağı bir şahısla güvenceye bağlamaktır. Mecellenin o çok ünlü tanımı sınav kağıdında hayat kurtarır, aklından hiç çıkarma. Zimmeti zimmete zammetmektir.
Mükemmel bir tanım ya. Zimmeti zimmete zammetmek. Yani benim tek başıma sorumluluğun borcu ödemeye yetmiyor veya karşı tarafa güven vermiyor. Senin o sağlam sorumluluğunu da yanına ekliyorum. Güç birleştiriyoruz. Havalede zaten borcu komple başkasının zimmetine geçirmek oluyor sanırım.
Aynen öyle. Biri borcu ortak oluyor, diğeri borcu tamamen devralıyor.
Bütün bu anlattıklarımız, şu son yarım saattir konuştuğumuz sözleşmeler, borçlar, rehinler falan, arka planda hep bir eşya var farkındaysan. Ama insan neye gerçekten bu benimdir diyebilir? Mesela gökyüzünde uçan bir kuşa veya nehirdeki akan suya benim deyip onu satabilir miyim? Hukuken bir şeye sahip olmak eşya hukuku bağlamında ne anlama geliyor?
İşte bu bizi doğrudan 14. haftanın kalbine, eşyanın ve mülkiyetin doğasına götürür. İnsanların eşya üzerindeki yetkilerini zayıftan güçlüye doğru 3 basamakta düşünmemiz lazım. İbaha, hukuk ve milk.
En zayıfı ibaha mı oluyor?
Evet. İbaha mesela bir parktaki bankaya oturmak veya nehirdeki suyu içmek gibidir. Basit, herkese açık bir kullanım iznidir. En zayıf olanıdır. Hukuk ise daha sağlam, daha teknik haklardır. Birazdan detayına gireceğimiz intifa veya geçit hakları gibi. En zirvede ise milk, yani tam mülkiyet bulunur. Eşya üzerindeki en mutlak ve kapsayıcı egemenliktir bu.
Sınavı düşünen dostumuz burada, o mülkiyetin 3 sacayağını kesinlikle hatırlamalı. Birincisi, hukukilik, yani meşru yollardan elde edilmiş olması. İkincisi, yetki, kullanma ve başkalarını engelleme gücü. Üçüncüsü de sınırlılık, yani toplum yararına bazı durumlarda bu hakkın kısıtlanabilmesi.
Çok doğru bir özet.
Peki uzmanım, mal tam olarak nedir? Benim elimdeki şu cep telefonu somut bir maldır, bunu herkes anlar. Ama mesela o telefonun içindeki yazılım kodları ya da bir yazarın yeni çıkardığı kitabının telif hakkı, bunlar da mal statüsüne girer mi İslam hukukunda?
Bak, bu İslam hukuk tarihindeki en büyük, en hararetli tartışmalardan biridir. Hanefiler geleneksel olarak çok somut düşünürdü eskiden. Derlerdi ki, mal insanın meyledebileceği, dokunabildiği, elde biriktirilebilen maddi şeylerdir. Bu yüzden menfaati, yani sırf bir şeyin kullanım hakkını bile mal saymazlardı.
E o zaman telif hakkı falan hayatta mal sayılmaz Hanefilere göre.
Klasik dönemde evet, ama cumhur ulema, yani diğer çoğunluk, çok daha vizyonerdi. Ekonomik değeri olan, parayla ölçülebilen her türlü menfaati mal olarak kabul ettiler. Modern zamanlara, yani Osmanlı'nın o son dönemlerine geldiğimizde ise, Mecelle'den hemen sonra Usulü Muhakeme-i Hukukiye Kanunu, kısaca UMHK diyelim, bunun 64. maddesiyle bu düğüm tamamen çözüldü. Artık haklar ve menfaatler de resmen mal olarak kabul edildi.
Yani bugünün o dijital ürünleri, yazılımları, marka ve telif hakları da bu sayede, eğer ekonomik bir değere sahipse, ki biz buna iktisadilik diyoruz, ve dinen de meşruysa, yani şerilik unsuru varsa, anında mülkiyet koruması altına giriyor. Fikri ve sınai mülkiyet olarak sisteme entegre ediliyor.
Aynen öyle. Hukukun kendini güncellemesi diyoruz buna.
Peki, mülkiyetin bir de böyle paylaşımlı hali var. Mesela, eğer bir evi seninle beraber yarı yarıya alırsak, bu nasıl bir mülkiyet oluyor? Ben mutfağı ve yatak odasını alıyorum, sen de salonla banyoyu mu alıyorsun?
Hayır tabii ki. İşte müşterek, yani paylı mülkiyetin mantığı tam burada yatıyor. Bunu bir pasta gibi düşün. Pastayı ortadan ikiye kesip yarısını senin tabağına, yarısını benim tabağıma fiziksel olarak koymuyoruz.
Nasıl yapıyoruz peki?
Pastanın tamamı üzerinde, her bir çikolata molekülünde %50 söz sahibi oluyoruz. Buna fıkta şai hisse denir, yani yaygın, fiziken bölünmemiş, belirsiz pay. Ortaklardan hiçbiri, burası tamamen benim alanım, sen buraya karışamazsın diyemez. Her milimetre karede ikimizin de hakkı var.
Çok iyi anladım. Bir de bu pastayı kimin yiyeceği konusunda sadece kişileri değil, devleti veya bütün bir toplumu ilgilendiren mülkiyet durumları var. Yani mülkiyet sadece Ahmet'e, Mehmet'e mi aittir? Devlet mülkiyeti var, buna beytülmal diyoruz. Kamu mülkiyeti var, ormanlar, herkesin ortak kullandığı yollar falan. Ve tabii ki o devasa sistem, Osmanlı'nın can damarı olan vakıf mülkiyeti var. Benim aklıma hep şu takılır, vakıfta mülkiyet tam olarak kime ait oluyor? Ben malımı vakfettiğimde o mal benim olmaktan tamamen çıkıyor mu?
Bak, burası sınavın yıldırlı sorularından biridir. Burada ulema tam ortadan ikiye ayrılır. İmam Azam Ebu Hanife'ye göre vakfedilen malın kökü, yani o taşınmazın rakabesi, hala vakfeden kişide kalır.
E o zaman vakıf nerede?
Sadece gelire, menfaati, hayra tahsis edilir. Bu yüzden İmam-ı Azam ihtiyaç halinde vakfın kişi tarafından geri alınabileceğini savunurdu. Ancak onun meşhur öğrencileri Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'le genel cumhur ulemasının görüşü farklıdır ve bugün bildiğimiz o kalıcı sistemi onlar oluşturmuştur.
Onlar ne diyor peki?
Derler ki vakfedilen mal ebediyen Allah'ın mülkü hükmüne geçer ve insanların mülkiyetinden tamamen çıkar. Asla satılamaz, devredilemez ve miras bırakılamaz.
Muazzam bir fedakarlık gerçekten. Peki 15. haftaya o büyük tartışmaya geçelim. Diyelim ki mülkiyet tamamen bende. Kendi arsam var, tapusu da cebimde. Canım çok sıkıldı, gittim arsamın tam sınırına, tam senin evinin temelinin bittiği yere kendi arazim içinde devasa bir çukur kazdım. Ama öyle bir çukur ki senin evin çökme tehlikesi geçiriyor. Sen bana itiraz ettiğinde ben sana dönüp burası benim mülküm kardeşim, tapusu bende, istediğimi yaparım diyebilir miyim? Mülkiyet hakkı bu kadar mutlak, bu kadar dokunulmaz mıdır?
İşte fıkıh tarihindeki en büyük paradigma kaymalarından birine parmak bastın şu an. İlk dönemlerde özellikle erken dönem Hanefi ve Şafii yaklaşımında mülkiyetin gerçekten de mutlak olduğu fikri hakimdi.
Yani bana kimse karışamaz mı diyorlardı.
Aynen öyle. Mülk senindir, kendi sınırların içinde dilediğini yaparsın, komşun zarar görüyorsa gitsin, kendi mülkünde kendi tedbirini alsın, duvarını güçlendirsin deniyordu. Ama toplumlar büyüdükçe, şehirler kalabalıklaşıp, insanlar dip dibe yaşamaya başladıkça bu aşırı bireyci yaklaşım büyük bir sosyal kaosa neden oldu.
Tabii canım, herkes birbirine zarar vermeye başlar. İşte tam burada o muazzam hukuk zekası devreye giriyor. Ebu Yusuf ve sonraki fakihler sahneye çıkıp mülkiyetin mukayyet, yani sınırlandırılmış olduğunu ilan ediyorlar. Altın kural şu: serbestlik kural, kısıtlama istisnadır.
Yani evet, mülkünde özgürsün, her şeyi yapabilirsin ama o mülkün kullanımı bir başkasına ağır ve haksız bir zarar veremez. Kendi arazim bile olsa senin evinin dibine kokusundan duramayacağım bir tabakhane açamam. Aynen öyle. Ve bu sınırlandırmalar sadece teoride kalmamış, komşuluk hukukunu düzenleyen sınırlı ayni haklar, özellikle de irtifak hakları olarak kurumsallaşmıştır. Türkiye'deki köy kahvelerindeki o meşhur bitmek bilmeyen araziden yol geçirme, traktör geçirme kavgalarını düşün.
Hah, evet. Herkesin bir akrabası o kavgayı yaşamıştır.
İşte o, fıkıhtaki bin yıllık geçit hakkı tartışmasının ta kendisidir.
Burada iki terim hayati önem taşıyor sınav için. Hakim akar ve hadim akar. Diyelim ki tarlama gitmek için ana yola çıkışım yok, kapalı kalmışım. Senin arazinden geçmek zorundayım. Benim tarlam o yoldan yararlanan, yani hakim akar oluyor. Senin arazin ise o geçiş yüküne katlanan, bana o yolu vermek zorunda kalan, yani hizmet eden hadim akardır.
Harika bir örneklendirme.
Sadece geçit mi peki? Başka irtifak hakları da var kaynaklarda. Mesela şirk hakkı, yani o nehirden ya da kanaldan sırayla sudan pay alma. İnşaat veya karar hakkı var, başkasının duvarına kendi çerçeveni yaslama veya çatısına yük bindirme. Bir de mecra ve mesil hakları var. Temiz suyu getirme veya atık suyu komşunun arazisinden geçirme. Bunların hepsi o zarar vermeme ve birlikte yaşama felsefesinin ürünü aslında.
Kesinlikle. Peki, birlikte yaşamanın bir adım ötesine geçip gücümüzü ve sermayemizi birleştirmek istersek ne olur? Bireysel mülkiyetten toplu eylemlere, yani şirket akitlerine, ortaklıklara gelirsek, bir yanda kamu mallarındaki o doğal ortaklık dediğimiz İBAHA şirketi ve bize mirasla kalan mecburi ortaklık olan MİLK şirketi var. Ama bizim asıl ilgilenmemiz gereken, asıl ekonomik motor olan iradi olarak sözleşmeyle kurulan akit şirketi.
Akit şirketlerinde insanlar neyi birleştiriyor peki? Kaynaklar konularına göre üçe ayırıyor bunları. Birincisi enval şirketi. Yani ben para koyuyorum, sen para koyuyorsun, sermaye birleşiyor. İkincisi amal veya ebden şirketi. İkimizin de parası yok ama ustalık ve emeğimizi koyuyoruz. Mesela iki terzinin dükkan açması gibi. Üçüncüsü ise vücuh şirketi.
O çok ilginçtir mesela.
Evet, paramız yok, emeğimiz de o kadar yok ama piyasada çok büyük kredimiz, itibarımız var. Gidip o itibarla vadeli mal alıp satıyoruz ve kârı bölüşüyoruz. Peki bunlar hak ve yetkilerine göre kendi içinde nasıl ayrılıyorlar?
Burada iki büyük model çıkıyor karşımıza: müfavada ve inan. Müfavada şirketi çok ekstrem, çok idealist bir modeldir. Mutlak eşitlik gerektirir. Herkes kuruşu kuruşuna eşit sermaye koyacak, eşit kar alacak, eşit yetkiye sahip olacak ve herkes birbirine tam kefil olacak.
Bu pratikte imkansız gibi bir şey.
Zaten öyle. Çünkü ortaklardan birine yarın öbür gün miras kalsa, bir anda zenginleşse o baştaki eşitlik bozulur ve şirket kendiliğinden dağılır.
O yüzden hayatın olağan akışına çok daha uyan inanç şirketi en yaygınıdır sanırım. Eşitlik şart değil, herkes koyduğu sermaye oranında kâr ortak oluyor ve aralarında kefalet değil, vekalet ilişkisi var. Biri diğerinin adına iş yapabiliyor. Çok daha esnek ve pratik. Peki, işi kağıt üstünden pratiğe, sektörlere döktüğümüzde kaynaklar ne diyor? Tarım sektöründe 3 temel ortaklık modeli görüyoruz.
Evet, özellikle Osmanlı'da çok yaygındı bunlar.
Müzara var, ben tarlayı veriyorum, sen emeğini koyuyorsun. Müsakat var, kurulu bir bahçenin ve ağaçların bakımını üstleniyorsun. Ve mügarese var, o da tamamen boş bir araziye fidan dikme işi. Burada yarınki sınav için altın kural şudur sevgili dostum. Kar veya çıkacak ürün mutlaka ama mutlaka oran olarak yani şayi hisseyle paylaşılmalıdır.
%50, %30 gibi yani.
Aynen öyle. İşin başında anlaşıp bana hasat sonu kafadan 5 ton buğday vereceksin diyemezsin. Eğer kuraklık olur da ürün çıkmazsa veya az çıkarsa risk ortaktır. Sabit miktar istersen o sözleşme fasit olur.
Ve tabii ki ticaretin bel kemiği o efsanevi ortaklık modelini unutamayız, mudarebe. Bir tarafta parası olan ama ticaretten anlamayan veya vakti olmayan sermayedar var, biz ona Rabbül Mal diyoruz. Diğer yanda ise hiç parası olmayan ama vizyonu, becerisi ve emeği olan işletmeci var, ona da mudarip diyoruz.
Mudarebe bence harika bir örnek ve modern fon yönetiminin de atası aslında. Şimdi farz edelim ben mudaribim. Senden o büyük parayı aldım, gittim bir iş kurdum, işlettim ama piyasa çöktü, işler kötü gitti ve iflas ettik. Ben senin paranı cebimden geri ödemek zorunda mıyım? İlk bakışta sermayeler için çok riskli duruyor. Neden ben zararı cebimden karşılamıyorum?
Çünkü sistem burada girişimciliği, ticareti teşvik etmek ve emeği ezmemek istiyor. Sen orada bir emin yani güvenilir bir emanetçi konumundasın. Eğer kasten bilerek verdiğin bir zarar yoksa veya anlaştığımız kuralları ihlal eden ağır bir kusurun taaddi dediğimiz durum yoksa sermayedeki o ziyandan asla sorumlu tutulmazsın.
Yani parası gidenin parası gidiyor.
Evet, zarar doğrudan sermayeden gider. Yani parayı veren maddi zarar eder. Senin zararın ne olur biliyor musun?
Emeğim çöpe gitmiş olur.
Aynen öyle. Senin zararın aylarca o iş için harcadığın ve boşa giden emeğin alın terin olur. Risk böylece taraflar arasında adil bir şekilde dağıtılır, kâr edilirse de baştan anlaşılan o yüzdeye göre bölünür. Eğer mudaripten sabit bir rakam istenir veya ana para garanti edilirse o akit baştan fasit yani geçersiz olur.
İnanılmaz gerçekten. Özel borç ilişkilerinden, satım sözleşmelerinden girdik, mülkiyetin ne olduğunu, sınırlarını, o ince komşuluk haklarını anladık ve güçlerin birleştiği devasa şirketlerle zirveyi gördük. Bizi dinleyen sevgili öğrenci dostum, umarım şu an görüyorsundur. Bu masandaki 3 haftalık konu yığını öyle birbirinden kopuk rastgele maddeler değil. Mülkiyetin korunması, toplumun zarar görmemesi, ticaretin faizden arınarak büyümesi ve adaletin tesis edilmesi için birbiriyle nefes alan devasa bir mekanizma.
Kesinlikle. Ve bu mekanizma öyle geçmişte kalmış, eski sayfalarda donmuş bir şey de değildir. Sana bu derinlemesini incelemeyi bitirirken bu mantığın üzerine inşa edebileceğin, belki biraz uskunu açacak bir soru bırakmak istiyorum.
Nedir o?
Klasik dönemde hep fiziki araziler üzerindeki geçit haklarını veya komşunun suyunu kesmeme, duvarına zarar vermeme kurallarını konuştuk. Ebu Yusuf'un o tabakame kuralını hatırladın değil mi?
Zarar vermeme ilkesi.
Peki ya yarın ne olacak? Dijital dünyadaki o devasa varlıklarımız, sanal arsalarımız veya yapay zeka verilerimiz üzerinde modern hukukun uygulayacağı zarar vermeme ilkeleri, sence Ebu Yusuf'un 1000 yıl önce koyduğu o kurallardan ne kadar farklı olacak? Algoritmalar birbirinin dijital alanına girdiğinde o 1000 yıllık komşuluk hukuku yeniden mi yazılacak, yoksa aynı ruhla devam mı edecek? Belki de o sınav kağıdında gördüğün o tarihi kurallar aslında geleceğin ta kendisidir.
Mükemmel bir son düşünce. Gerçekten de geçmişin o derin köklerinden geleceğin en karmaşık meselelerine uzanan bir hat bu. Sevgili dostum, umarız bu mantıksal yolculuk yarınki o büyük İslam hukuku sınavında zihnini tamamen berraklaştırır ve hiçbir hayati detayı kaçırmamanı sağlar. Artık elindeki sadece bir hukuk röntgeni değil, o metinlerin altında atan kalbi, akan kanı ve çalışan kasları net bir şekilde görebiliyorsun. Yarınki sınavında sana zihin açıklığı ve büyük başarılar dileriz. Yolun açık olsun.